Eski Antlaşma'dan Süleyman'ın Özdeyişleri kitabından sürdürdüğümüz yorum devam etmektedir. Süleyman'ın Özdeyişleri kitabı, kutsal kitapta şiir kitabı olarak sınıflandırdığımız kitaplardan biridir. Eyüp, Mezmurlar, Süleyman'ın Meseleleri, Vaiz ve Neşideler Neşidesi ya da Ezgiler Ezgisi kitaplarının hepsi aynı pakete dahildir. Çünkü İbranice şiir olarak yazılmışlardır. Süleyman'ın Özdeyişleri kitabında Süleyman'ın bilgeliğini okuyoruz. Bir özdeyiş, belirli bir gerçeği odaklayarak ve akılda kalıcı bir şekilde dile getiren bir sözdür. Özdeyişler, uzun deneyimlerden alınan kısa cümlelerdir. Bir özdeyiş, hatırlanması kolay olacak bir şekilde bildirilen bir gerçek, deneyimleri temel alan bir felsefe ve davranış kurallarıdır. Bir özdeyişin anlamlı bir söz, bir benzetme, eski bir söz, eski bir atasözü bir vecize olduğu söylenmiştir. Anahtar ayet Süleyman'ın Özdeyişleri kitabında birinci bölümde yer alır. Rab korkusudur bilginin temeli, ahmaklarsa bilgeliği ve terbiyeyi küçümser der. Doğu ve Antik Doğu özdeyişlerin vatanıdır. Büyük bir olasılıkla Süleyman bunların birçoğunu başka kaynaklardan toplamıştır. Hepsinin editörü ve bazılarının da yazarıydı. Bunun anlamı ya Süleyman'ın kendisinin ya da başka kaynaklardan olan özdeyişlerin esinlendirilmiş bir kaydına sahip olduğumuzdur. Süleyman'ın Özdeyişleri kitabında dikkat etmemiz gerektiğini düşündüğümüz bazı özellikler vardır. Süleyman'ın özdeyişlerinde bilimsel olmayan ya da doğru olmayan hiçbir gözlem yoktur değerli dinleyicilerimiz. Örneğin her şeyden önce yüreğini koru çünkü yaşam ondan kaynaklanır der. Bu dikkate değer bir bildiridir çünkü bunun yazılmasından 2700 yıl sonra Harvey kanın dolaştığını ve yüreğin pompa olduğunu keşfetmiştir. 2. Süleyman'ın özdeyişleri epey yüksek bir ahlaksal düzeydedir. Sayfalarında başka yazılarda yer alan hiçbir ahlaksal sözü bulamazsınız. 3. İnsanların özdeyişleri birbirlerine sık sık karşıt oldukları halde Süleyman'ın özdeyişleri kendileriyle tezat oluşturmazlar. Süleyman'ın Özdeyişleri kitabı sıralamaya önem vermeyen bir düzenlemeye sahiptir. Bazılarımız bir öykü anlattığına inanırız ki kitap okundukça bununla ne demek istendiği anlaşılır. Süleyman'ın Özdeyişleri kitabında verilen öğütler bütün çağların üzerindedir. Ve aynı zamanda Süleyman'ın Özdeyişleri kitabında kutsal kitaptaki her kişiliğin kısa bir özeti vardır. Ayrıca bütün dostlarınıza ve tanıdıklarınıza uyan bir özdeyişi bulacağınızı düşünüyorum. Ama belki de bazılarına uyan özdeyişi onlara söylemezseniz daha iyi olur. Her birimize uyan bir özdeyiş vardır. Bu özdeyişlerin edebi biçimi çoğunluk mısra şeklindedir. Mısra'nın iki cümleciği birbirleriyle İbrani şiirine göre paralellik olarak bağlanmışlardır. Ana hatlara geldiğimiz zaman bilgelik ve akılsızlık karşılaştırılıyor 1 ile 9. bölümlerde. Süleyman'ın özdeyişleri kendisi tarafından yazılıp düzenlenmiştir 10. bölüm ile 24. bölümler arasında. Süleyman'ın özdeyişleri Hizkiya'nın adamları tarafından düzenlenmiştir. Bunu da 25. bölümden 29. bölüme kadar olan kesimde görüyoruz. 30. bölümde bilinmeyen bilge Agur'un sözleri, 31. bölümde de Lemuel'in annesinin özdeyişleri. Şimdi Süleyman'ın özdeyişlerinin yorumuna kaldığımız yerden devam edeyim. Bu programımızda değerli dinleyicilerimiz, Süleyman'ın Özdeyişleri kitabı 21. bölüm 23. ayetten 22. bölümün sonuna kadar olan kesime bakacağız. Süleyman Peygamber 21. bölüm 23. ayette özdeyişlerin şöyle diyor. Ağzını ve dilini tutan başını beladan korur. Burada yeniden dilin doğru kullanımından söz ediyor. Dost istiyorsanız dostça davranmanız gerektiğini zaten söylemiştir. Bu yüzden eğer konuşacaksanız söylediklerinize dikkat etmelisiniz. Dostlara ihtiyacınız vardır ve Süleyman Peygamber'in Süleyman'ın Özdeyişleri kitabı dostlar ve düşmanlar hakkında çok şey söyler. Emerson bunu şu şekilde söylemişti. 1000 dost olanın onsuz yapacak bir dostu yoktur. Ve tek bir düşmanı olan her yerde onunla karşı karşıya gelir. Ne kadar doğru bir söz değil mi? 24. ayet, gururlu, küstah ve alaycı, bunlar kas kas, kasılan insanın adlarıdır. Tekrar ve tekrar ortaya çıkan iki konu olduğuna dikkat ettiniz mi? Bir tanesi dilin kullanımı ve kötüye kullanımı, diğeri ise gururdur. Kontrol edilmeyen dil, yalan söyleyen dil, dedikodu yapan dil ve gururlu bakış. Değerli dostum, Tanrı bunların hepsinden nefret ettiğini söyler. Tembelin isteği onu ölüme götürür. Çünkü elleri çalışmaktan kaçınır. 25. ayet. Tembel adam hakkında epey şey söylenmiştir Özdeyişler kitabında. Bütün gün isteklerini sıralar durur oysa doğru kişi esirgemeden verir. 26. ayet. Tembel adam vaktini aç gözlülükle geçirir ve çalışmadan para kazanmak için çeşitli yollar dener. Bunu yapmakta olan birçok insan vardır. Buna tezat olarak doğru kişi almaktan çok vermekle ilgilenir ve Tanrı onu kutsayacaktır. Buradaki düşünce budur. Kötülerin sunduğu kurban iğrençtir, hele bunu kötü niyetle sunarlarsa. 27. ayet. Kötü adam yasasız adamdır değerli dostum. Yasasız adam Tanrı'nın önünde eğilmemiş ve Tanrı'nın yoluna gelmemiş kişidir. İnsana doğru gözüken bir yol vardır. Yasasızların yolu budur. Kendi yolunda gider ve Tanrı'nın yolunu görmezlikten gelir. Hatta Tanrı'yı reddeder. Bu, böyle bir adamın dindar olmadığı anlamına gelmez. Bir kiliseye üye olabilir. Düzenli olarak katılabilir. İlahiler söyleyebilir ve epey iyi rol yapabilir. Hatta parasal yardımda da bulunabilir ama bunu kötü bir motivasyonla yapar. Kötülerin sunduğu kurbanı iğrençtir. Yalancı tanık yok olur. Dinlemeyi bilenin tanıklığı ise inandırıcıdır. Kötü kişi kendine güçlü bir görünüm verir. Erdemli insansa tuttuğu yoldan emindir. Özdeyişler 21, 28, 29. ayetler. Rabbisa'nın mahkemesinde yalancı tanıklar vardı. O yalancı tanıklardan biri olmaktan nefret etmez miydiniz? Matta'nın kayıtlarında şöyle okuyoruz. Baş kahinlerle yüksek kurulun tamamı İsa'yı ölüm cezasına çarptırmak için kendisine karşı yalancı tanıklar arıyorlardı. Ortaya birçok yalancı tanık çıktığı halde aradıklarını bulamadılar. Sonunda ortaya çıkan iki kişi şöyle dediler. Bu adam ben Tanrı'nın tapınağını yıkıp 3 günde yeniden kurabilirim dedi. Diğer yalancı şahitler de tanıklık ettiler. Ama onların sözleri duruma hiç de uygun değildi. Bu son iki tanesi gerçekten yalan söyledi. İsa'nın yanıtı bir sonraki bölümde verilmiştir. İsa valinin önüne çıkarıldı. Vali ona, sen Yahudilerin kralı mısın diye sordu. İsa söylediğin gibidir dedi. Baş kahinlerle ihtiyarlar onu suçlayınca hiç karşılık vermedi İsa. Pilatus ona, senin aleyhinde yaptıkları bunca tanıklığı duymuyor musun dedi. İsa bir tek konuda bile ona yanıt vermedi. Vali bile buna çok şaştı. Elçi Yuhanna'nın kayıtları bize Pilatus'un Rab İsa'yı mahkeme salonuna alıp ona gizlice kendisiyle işbirliği etmesini çünkü onu salıvermek istediğini söylemişti. Ama İsa'yı Yahudilerin isteğine aykırı olarak salıvermeyecek kadar da politikacıydı. Sonunda kalabalığın baskısına boyun eğdi ama İsa'nın aleyhindeki tanıkların yalancı şahitler olduğunu da biliyordu. Bu değerli dostum, tarihin sayfalarında en alçakça olduğu göze çarpan mahkemedir. O yalancı şahitlerden biri olmaktan nefret etmez miydiniz? Yalancı tanık yok olur diyor Süleyman Peygamber. Rabbe karşı başarılı olabilecek bilgelik, akıl ve tasarı yoktur. Özdeyişler 21-30. Rabbe karşı başarılı olabilecek bilgelik, akıl ve tasarı yoktur. bu kutsal kitaptaki çok önemli ayetlerden biridir. Öylesine önemlidir ki onu İncil'de dikkatinizden kaçmış olabilecek bir ayetin yanına koymak istiyorum. 2. Korintoslar 13:8'de şöyle diyor: "Çünkü gerçeğe karşı değil ancak gerçeğin uğruna bir şey yapabiliriz." Bir ara değerli dostum, liberal tanrı bilimin yapmakta olduğu saldırılardan ötürü telaşlandım. Hizmetime başladığımda Tanrı sözünü savunmak için bir tür yangın alarmı çalmanın görevim olduğunu düşünmüştüm. Sonra bu ayet dikkatimi çekti. Rab'be karşı başarılı olabilecek bilgelik, akıl ve tasarı yoktur. Tanrı'nın kendisini ve sözünü savunmaya gücünün yettiğinin bilincine vardım. Ben değil, Tanrı kendi sözünü savunma gücüne sahiptir, savunma bilgeliğine sahiptir. Gerçeğe karşı değil, ancak gerçeğin uğruna bir şey yapabiliriz diyor Pavlus. Bir şey yapmayı istediğimden onu olumlu bir şekilde yapmalıydım. Olumluyu vurgulamalı ve olumsuzu bir kenara bırakmalıydım. Kutsal kitabı savunmam gerekmiyordu. Tanrı benden sadece onu bildirmemi istemişti. Bir şeyi bilgisizce tartışan ya da bana mektup yazıp da "Efendim, kutsal kitap Tanrı'nın sözü değildir" iddiasında bulunanlarla tartışmaya girmem ve zamanımı bu tür şeylerle öldürmem. Yaşamda bilgisizce bir şeye takılıp kalmak kadar kötü bir şey yoktur. Evet dostum, bunun altını çiziyorum. Yeniden vurguluyorum. Yaşamda bilgisizce bir şeye takılıp kalmak kadar kötü bir şey yoktur. Dürüst, gerçekçi ve öğrenmeye hazır olmak bir erdemdir. Bir adam Mesih'e dönerse, günahından kurtulmak isterse, gerçekten bir kurtarıcıyı arzularsa, kutsal kitapta kendisini rahatsız eden sorunların nasıl düzeldiğini öğrenmişimdir. Yeniden söyleyeceğim dostum bunu. Yaşamda, her alanda bilgisizce bir şeye takılıp kalmak kadar kötü bir şey yoktur. Dürüst, gerçekçi ve öğrenmeye hazır olmak da bir erdemdir. At savaş günü için hazır tutulur ama zafer sağlayan Rab'dir diyor Özdeyişler 21:31'de. Davut peygamber bunu öğrenmişti. "Karşımda bir ordu konaklasa kılım kıpırdamaz. Bana karşı savaş açılsa yine güvenimi yitirmem" diye yazmıştı. Asa da bu gerçeği öğrenmişti. Asa, Tanrısı Rab'be, "Ya Rab, güçlünün karşısında güçsüze yardım edebilecek senden başka kimse yoktur" diye yakardı. "Ey Tanrımız, Rab, bize yardım et çünkü sana güveniyoruz. Senin adınla bu kalabalığa karşı çıktık. Ya Rab, sen bizim Tanrımızsın. İnsanlar sana karşı zafer kazanmasın." Tanrı'ya güvenmek çok harika bir şeydir dostum. Bu, hazırlık yapmamalıyız anlamına gelmez. İsa, güçlü bir adam kendi evini koruduğu sürece malları güvenlik içerisinde olur demişti. Ama güvenlik Rab'dendir. Hazırlığınızı yapın ama imanınızın Rab İsa Mesih'te olduğundan ve onda dinlenmekte olduğunuzdan emin olun. Şimdi Özdeyişler 22. bölüme geldik. Paranın alabileceği her şeye sahip olan Süleyman, maddesel zenginlikleri yerine koyar. İyi ad, büyük servetten, saygınlık, gümüş ve altından yeğdir diyor 1. ayet. İyi sözcüğü kutsal kitabın bazı çevrelerinde bir isim büyük servete yeğdir denilmektedir. Bu özdeyiş doğduğunuz zaman anne babanızın size verdiği isimden değil, kişiliğiniz ve yaptıklarınızla edindiğiniz isimden söz ediyor. Davut peygamberin güçlü adamlar diye bilinen bir grup adamı olduğunu biliyoruz. Bunlar büyük adamlardı. Kendilerine bir isim edinmişlerdi. Örneğin Benaya hakkında Yehoyada oğlu Kafselli Benaya yürekli bir savaşçıydı. Büyük işler başardı. Aslan yürekli iki Muavlı'yı öldürdü. Ayrıca karlı bir gün çukura inip bir aslan öldürdü denilmişti. Kar yağdığında birçok insan kiliseye bile gitmez. Ama bu adam kar yağdığında bir aslanı öldürmüştü. Bizlere Yehoyada oğlu Benaya'nın yaptıkları bunlardır. Bu sayede o da üç yiğitler kadar ünlendi denilmiştir. Davut'un güçlü adamlarının en yüksek düzeyinin en üstündeki üç adamıyla birlikte sınıflandırılmıştı. Bir adı vardı. Bir isim büyük servete yeğdir. Zenginle yoksulun ortak yönü şu. Her ikisini de Rab yarattı. Özdeyişler 22 ayet 2. Bunun anlamı bütün insanların Tanrı'nın önünde aynı düzeyde olduklarıdır. Eğer insanların evrensel kardeşliğinden söz etmek istiyorsanız, söylediklerinize çok dikkat edin. Kutsal kitap böyle bir şey öğretmez. Kutsal kitap bizlerin insan ailesinin üyeleri olduğumuzu ve hepimizin yoz birer doğaya, Tanrı'dan uzaklaşmış birer doğaya sahip olduğumuzu öğretir. Kendimizi birbirimizden bile korumamız gerekmektedir çünkü bizler güvenilemeyiz. Kutsal kitap, Tanrı tüm ulusları bir tek insandan türetti ve onları yeryüzünün dört bir bucağına yerleştirdi der. Ve hepimiz dostum bu temel alınarak onun yani Tanrı'nın önünde eşit olarak duruyoruz ama Tanrı çocukları oluşumuz insan olduğumuzdan ötürü değil. Tanrı'ya dönmemizden İsa Mesih'e iman aracılığıyladır. Rab ise kendi zamanındaki dinsel yöneticilere siz babanız iblistensiniz demişti. Bu yüzden dünyada aslında iki aile vardır. Tanrı'nın çocukları ve Tanrı'nın çocukları olmayanlar. Demek ki Tanrı'nın evrensel babalığı diye bir şey yoktur. Özdeyişin her ikisini de Rab yarattı dediğine dikkat edin. Bizler hepimiz yaratılış aracılığıyla dostum Tanrı'nınız. Tanrı herkesin yaratıcısıdır ama herkesin babası değildir. Tanrı'nın babamız olabilmesi için onun ailesine dönmeliyiz. Gittiğimiz yoldan, Tanrı'ya ters düşen yoldan, günah yolundan dönmeliyiz ve Tanrı'nın ailesine katılmalıyız. Tanrı'nın çocuğu olmak ancak onu kişisel olarak tanıyıp ona iman etmekle mümkündür. Üçüncü ayet, ihtiyatlı kişi tehlikeyi görünce saklanır, bön adamsa öne atılır ve zarar görür. Akıllı bir adam olmayı istiyor musunuz? O zaman gelecek için düzenlemeler yapın. Günümüzde gelecek için düzenlemeler yapmanıza yardım edecek birçok insan vardır. Her türlü sigorta şirketi ve acentesi vardır. Yaşlılığınız için düzenlemeler yapmanıza, çocuklarınıza bakmanıza ve bu tür şeyler yapmanıza yardım edecek insanlar vardır. Ama ben bir sonraki adımı düşünüyorum. Ya o, ya sonsuz geleceğiniz, kutsal kitap sonsuzluk için hazırlık yapmayan adama bön demektedir. Çocuğu tutması gereken yola göre yetiştir, yaşlandığında o yoldan ayrılmaz diyor 6. ayette. Çocuğu gitmesi gereken yola göre yetiştirmemiz gerekir değerli dostum. Söylemek istediği Tanrı çocuğunun gitmesini istediği bir yol olduğu ve anne babanın bu yolu bulmaları gerektiğidir. Çocuğu kendilerinin gitmesi gerektiğini düşündükleri yolda değil, Tanrı'nın gitmesini istediği yolda yetiştirmeleri gerekir. Tembel der ki, dışarıda aslan var. Sokağa çıksam beni parçalar. Özdeyişler 22 ayet 13. Burada yine tembel adamı görüyoruz. Bu ayette mizah vardır. İnanın bana tembel adam mazeretlerle doludur. Bahanelerle doludur. Dışarı çıkıp toprağa sürmesi için hava çok soğuktur. Şimdi de yeni mazereti, bahanesi şudur. Dışarıda aslan var, sokağa çıkarsam beni parçalar. Bence aslan hakkında yalan söylüyordu. Akılsızlık çocuğun öz yapısındadır. Değnekle terbiye edilirse akılsızlıktan uzaklaşır. 15. ayet. Çocuk yetiştirme konusundaki bu talimatlar vurgu amacıyla tekrarlanmışlardır. Çocukların disipline ihtiyaçları vardır. Doğru disiplin çocuğu öfkelendirmez. Ve sadece kendi öfkemizi dışa vurmak da değildir. Doğru disiplin çocuğun kendi akılsızlığını yenmesine yardım edecektir. atalarının belirlediği eski sınır taşlarının yerini değiştirme diyor Süleyman Peygamber Özdeyişler 22-28'de. Tanrı İsrail oğullarını Mısır'dan çıkarttığında onlara bir diyar verdi. Bazen her oymağa o diyarın belirli bir kısmını verdiğini unutuyoruz. Ve her oymaktaki her aileye o diyarın belirli bir parselini verdi. Her ailenin kendi parsellerinin sınırlarını bildiren bir şekilde işaretlemesi gerekiyordu. Bu sınır belirleyiciler genelde üst üste dizilmiş taşlardılar. Bahçesi olan bir eviniz varsa ya da böyle bir ev alırsanız onun etrafında duvar ya da tel örgü olur. Bunlar oraya sınırları belirlemek için konulmuşlardır. Tanrı İsrail'e sınırları konusunda kesin kurallar verdi. Tanrınız Rabbin mülk edinmek için size vereceği ülkede payınıza düşen mirasta komşunuzun önceden belirlenen sınırını değiştirmeyeceksiniz diyor Tesniye'de. Bu sınırlar nesilden nesile devam ediyordu ve çok önemliydiler. Bir adam ihtiyarlayıp zayıf düştüğünde ve gözleri görmemeye başladığında komşusu gidip sınır işaretini biraz geriye alıp kendi sınırlarını genişletmeye çalışabilirdi. Tanrı böyle bir şeyin yasak olduğunu söylemişti. Bu tabii ki tamamen dürüstlükten uzak bir davranış olurdu. Şimdi buna ruhsal bir uyarlama yapacağım. Bunu söylediğimde benim hakkımda olumsuz şeyler düşünebilirsiniz ama günümüzde Hristiyan inancının sınırlarının değiştirildiğini düşünebilirsiniz. Bunlar ilk önce modernizm ve şimdi de liberalizm denilen şeyle değiştirilmişlerdir. Liberal bir görüşe sahip kişiler bu eski sınır, bu doktrin haberci Pavlos'un zamanında öğretilmişti ve artık günümüz için geçerli değil. Bizler o kadar çok şey öğrendik ki kutsal kitabın tümsel esini doktrinine ihtiyacımız yok. Bunları bir kenara bırakabiliriz. Ve Mesih'in tanrılığı doktrinini de bir kenara bırakabiliriz derler. Günümüze uymak düşüncesiyle bir sürü eski çizgi mezhep Hristiyan inancını diğerlerinden ayıran özellikleri bir kenara bırakmıştır. Şimdi şunu söylemek istiyorum. İleriye gidip sınırları değiştirmek yerine geriye dönüp eski sınırların birçoğuna dönmemiz gerekir. Yani Tanrı'nın sözüne dönmemiz gerekir. O eski sınırlar bu ulusu büyük bir ulus haline getirmişlerdir. Ahlaksal değerler, ruhsal gerçekler, kutsal kitabın temellerinin sınırları hep değiştirilmiştir. Günümüzde etrafımıza bakıp herkesin çözümün ne olduğunu düşündüğünü, söyleyişini işitiyoruz ve söyledikleri her zaman sosyolojik ve psikolojik bir çözüm oluyor. Liderlerimizin çoğunun kutsal kitaba uygun bir çözüm söylediklerini duymadım. Ben dünya uluslarının başlangıçta sahip oldukları eski iyi ahlak kurallarına, dürüstlüğe, Tanrı'nın sevgi ve barış ilkelerine dönmeleri gerektiğini savunuyorum değerli dostum. Bu bölüm, yani Süleyman'ın Özdeyişleri kitabı 22. bölüm, çalışkan olan kişiyi överek son buluyor. 29. ayette şöyle diyor, İşinde usta birini görüyor musun? Öylesi sıradan kişilere değil, krallara bile hizmet eder. Tanrı çalışkan insanı ödüllendirmeyi tasarladığını söylüyor. Rab İsa'nın sonsuzlukta övgüsünün, aferin iyi ve güvenilir köle olacağını söylediğini hatırlayacaksınız. Övgüsü, yaptığınız işin miktarı ya da tanıklık ettiğiniz kişilerin sayısını ya da ne kadar çok çalıştığınızı değil, size vermiş olduğu görevde ne kadar sadık olduğunuzu temel alacaktır. Rab size sadece evinizdeki küçük çocuğunuza anne olma görevini vermiş olabilir. Musa'nın annesi bu şekilde sadıktı ve ismi Tanrı sözüne geçmiştir. Ödül sadakat için olacaktır. Elçi Pavlos bunu Romalılar 12. bölüm 10-11. ayetlerde şöyle dile getirmiştir. Ve ben anlamın yüreğinize daha çok erişmesi için onu size şöyle söylüyorum. Kardeş sevgisine gelince birbirinizi aynı ailenin üyeleri gibi sevin. Onur standardınız birbirinizi tercih etmek olsun. Gayretiniz hiçbir zaman eksilmesin. Ruhta alev alev ateşli olun. Rabbe böyle hizmet edin. Değerli dostum, bunların hepsinin çevresi Tanrı'ya sadık olmaktır ve böyle olmamız gerekir.